Ayrım 9, sayfa 103, 2. Kanıta dayalı eleştiri. Kötülük probleminin kanıta dayalı eleştirisi, var olan kötülüklerin Tanrı'nın olmadığına yönelik iddialar için rasyonel bir temel sağladığı düşüncesine dayanır. Bu eleştiride söz konusu edilen şey, var olan kötülüklerin birçoğunun gereksiz, faydasız ve anlamsız olduğudur. Çünkü bu tür kötülükler, herhangi bir daha büyük iyiliğe neden olmaz veya daha büyük iyiliğin meydana gelmesi için mantıksal açıdan zorunlu değildir. Buna göre, Tanrı varsa anlamsız hiçbir kötülük olamaz. Dünyada çok sayıda anlamsız kötülük vardır. Öyleyse muhtemelen Tanrı yoktur. Düşünce tarihinde özellikle William Rowe tarafından da savunulan bu yaklaşıma göre, meydana gelen birçok kötülüğün bilinen hiçbir anlamı olmadığından Tanrı'nın varlığı olası değildir. Ancak ateizmin bu eleştirisinde dikkatten kaçırılan önemli nokta, meydana gelen ve kötü olarak değerlendirilen olayların sınırlı zihne sahip beşer tarafından herhangi bir anlamının olmadığının düşünülmesidir. Burada temel hata, İnsanın kendi zihinsel etkinliği sonucunda dünyada meydana gelen birçok olayı gereksiz, faydasız ve kötü görmesidir. Oysa insanın faydasız, anlamsız, zararlı ve kötü olarak nitelendirdiği birçok olay iyi olabilir. Çünkü Tanrı eylemlerini amaçsız gerçekleştirmez. Var olan hiçbir şey tanrısal hikmet gereği boşuna yaratılmamıştır. Bu durum onun mükemmelliği gereği gelişi güzel, rastlantısal eylem yapmadığını da gösterir. Bu nedenle Tanrı'nın gerçekleştirmiş olduğu her eylemin insan tarafından bilinmeyen iyi nedeni olabilir. Burada en temel şey, insanın bilişsel ve ruhsal sınırlılığının sonsuz bilgeliğe sahip varlığın eylemlerinin nedenini bilemeyişidir. Tanrısal tüm eylemler için herkes tarafından bilinen, akla yatkın gerekçeler tasavvur edemeyişimiz bizi olumlu anlamda irrasyonel bir Tanrı'ya inandırmak için yeterli değildir. Dolayısıyla Tanrı'nın gerçekleştirmiş olduğu eylemlerin anlamsız görülmesi, bilişsel ve ruhsal olarak yeterince güçlü olmayan insanın sonsuzun eylemlerinin nedenini tam olarak kavrayamamasından kaynaklanır. Öyleyse evrende meydana gelen olayların hepsi için mantıken mümkün sebepler bulamamak, bu olayların nedenini bilmemek, bunların anlamsız olduğunu değil, bu olayları değerlendiren insanın sınırlı bilişsel durumunu gösterir. Sırf Tanrı'yı haklı gösterebilecek bir iyiliği düşünememek veya bunu rasyonel olarak temellendirememek, insan açısından böyle bir iyiliğin olmadığı sonucunu çıkarmak için yeterli değildir. Birçok olayın meydana geliş sebeplerinin bugün itibariyle herkes tarafından bilinen akla yatkın gerekçelerle tasavvur edilememesi, Tanrı'ya olan inancın irrasyonel veya kendi içerisinde çelişkili olduğunu göstermez. Düşünce tarihinde ateistlerin var olan kötülüklerin anlamı olmadığından hareketle ortaya koymuş oldukları eleştirilere karşı teistler, çeşitli teodise ve çözüm önerileri ileri sürmüştür. Bunların en önemlileri ruh yapma teodisesi, var olan kötülüklerin insanların bilgi, idrak ve kavrayış açısından zorunlu olduğu, kötülükler olmazsa iyiliklerin bilinemez ve takdir edilemeyecek olması gibi kötülüklere pozitif anlam yükleyen yaklaşımlardır. Ruh yapma teodisesi. Ruh yapma teodisesi, Agustinci düşünceden farklı olarak kötülüğe pozitif anlam yükleyip onun amaca uygun olduğunu açıklamaya çalışır. Köken olarak İranaeus düşüncesine dayandırılan bu teodiseye göre Tanrı, insanı başlangıçta kendisinden belirli bir bilişsel mesafede yaratmıştır. Ancak ona kendisine ulaşmanın yollarını açık bırakmış ve bu yollarda insanın en son kazanacağı şeyin ahlaki değerini yükseltmek için farklı türden engeller yaratmıştır. Buna göre İranaeus açısından insan mükemmel değil, mükemmelliği kazanmaya meyilli yaratılmıştır. Sonuçta kendi özgür iradesiyle elde etmiş olacağı mükemmellik, hiçbir çaba sarf etmeden elde edilen mükemmellikten daha daha iyidir. Tanrı da bunun için başlangıçta insanı iyi ve kötüyü seçebilecek yetide yaratarak, harici zorlama olmaksızın biyolojik varlık düzeyinden insanlık sürecine doğru evrilebileceğini belirtmiştir. Bu nedenle bu teodisede dünya ruh yapma yeri, insani şahsiyetin yüksek potansiyellerinin gelişebileceği çevre olarak görülür. Dolayısıyla var olan kötülükler anlamsız olmayıp, tüm bu zorluklar, ıstıraplar, başarısızlıklar, sonraki dönemlerde insanda daha iyi niteliklerin çıkmasına sebep olacaktır. 19. yüzyılda Schleiermacher ve 20. yüzyılda F.R. Tennant tarafından savunulan bu teodiseyi günümüzde sistemleştiren kişi John Hick'tir. John Hick'e göre var olan kötülükler aslında insanların mükemmel gelişimleri için zorunludur. Bu bir anlamda onların yaratılış yönüyle doğalarıyla da ilgilidir. Tanrı insanları günah işlemeye meyilli yaratmıştır ancak kötülük karşısında onlara olgunlaşma imkanı da vermiştir. İnsan, kötülüğün olduğu dünyada olgunlaşıp daha yüksek seviyelere çıkabilir. Bu durum, sert kayalıklar arasında gelişen bir ağaçla yumuşak toprakta büyüyen ağaca benzer. Nasıl ki yumuşak toprak içerisinde büyüyen ağaç, basit rüzgar ve fırtınalar sonucunda devrilip düşecektir. Benzer şekilde hiçbir zorluk ve sıkıntıyı tecrübe etmeyen kimse de en küçük olumsuzluk karşısında mahvolacaktır. Diğer yandan zorluk, sıkıntı, ıstırap ve tehlikelerin olmadığı dünya, ahlaki açıdan son derece durağan bir dünya olurdu. Oysa ahlak gelişimi bu tür zorluklar ve sıkıntılara karşı verilen tepkilerde ortaya çıkar. Kötülükler, insanların bilgi, idrak ve kavrayışı açısından zorunludur. Düşünce tarihinde 19. yüzyılda Schleiermacher ve 20. yüzyılda F.R. Tennant tarafından ileri sürülen bu yaklaşıma göre, dünyada var olan kötülükler, insanların bilgi, anlayış, kavrayış ve idrak açısından kendilerini geliştirmelerini sağlar. Zira insanın dikkatsizliği sonucunda ortaya çıkan kötülükler hakkında bilgi elde etmesi için tabiat kanunlarının düzenli şekilde işlemesi gerekir. Böyle bir durumda onun ifadesiyle sistem kurbanı olacak kişilerin olması doğaldır. Bir kimsenin kendi dikkatsizliği sonucu başkaları için ciddi kötülükler meydana getirmek veya bunları önlemek kapasitesine sahip olduğu ve olandan hareketle geleceğe dair bilgilerin normal bir tüme varımla elde etmesi mümkün görülüyorsa, bu durumda diğerlerinin maruz kaldığı bir kısım kötülüklerin zorunlu olarak var olduğunu kabul etmemiz gerekir. Zira doğal afetlerin işleyişi nedeniyle bir kimsenin herhangi bir hastalığa yakalandığını gözlemek, kişiye bu hastalığa diğerlerinin yakalanmamasını engelleyecek önlem alma fırsatını verir. Bir anlamda dünyada var olan kötülüklerin birçoğunun meydana geliş süreçlerini incelemek, insanlar için geniş seçim alanı ortaya çıkarır. Diğer yandan, Swinburne açısından dünyada var olan hastalık, deprem ve kazaların neden olduğu zihinsel ya da bedensel acıların tamamının toplumdan yok olduğunu düşündüğümüzde, cesaret, merhamet, iyilik gibi hiçbir ahlaki erdem ortaya çıkmaz. Dolayısıyla kötülükler bize iyilik ve kötü arasından seçim yapma ve ahlaki eylemde bulunma imkanı verir. Kötülük olmazsa iyilik de olmazdı. Her şey zıttıyla kaimdir ilkesi temelinde açıklanan bu yaklaşıma göre, iyiliklerin varlığı ya da anlam kazanması kötülüklerin varlığına bağlıdır. Nasıl ki ölüm ile yaşam, siyah ile beyaz, gece ile gündüz, haz ile acı, mutluluk ile mutsuzluk birlikte anlam kazanmakta, tıpkı bunun gibi iyilikler de kötülüklerle anlam kazanmaktadır. Köken olarak antik Yunan felsefesinde Kripus, Heraklitos, Epiktetos tarafından savunulan bu düşünce, sonraki dönemde Pike ve Plantinga gibi filozoflarca var olan kötülüklerin anlamsız olmadığını ortaya koymak için ileri sürülmüştür. Ancak hem ruh yapma teodisesi hem de kötülüğe pozitif değer yükleyen açıklama biçimleri onun kaynağını Tanrı'ya atfettiği sürece sorunu tam olarak izah edemeyecektir. Çünkü mutlak mükemmel varlığın kötülüğe neden olması, hatta doğrudan onu yaratması kendi içerisinde çelişik bir durumdur. Öyleyse ateizmin kötülük temelli eleştirisine verilebilecek en doğru cevap, Tanrı'nın var olan kötülüklerin kaynağı olmadığıdır. Kötülük Tanrı'dan kaynaklanmaz. İster mantıksal tutarsızlık, ister kanıta dayalı eleştiri olsun, kötülük sorununa yönelik en iyi çözüm önerisi, meydana gelen kötülüklerin Tanrı'dan kaynaklanmadığını ortaya koymaktır. Daha doğrusu, şerrin yaratıcısının Tanrı olmadığını göstermektir. Teist, bunu başardığında ne önermeler arasındaki tutarsızlıktan, ne de var olan kötülüklerin bir anlamının olup olmadığından Tanrı sorumlu olacaktır. Şayet bu başarılamazsa, her nasıl açıklanırsa açıklansın kötülük, ateizm için bir gerekçe olmaya devam edecektir. Bu nedenle, Tanrı her şeyi yaratandır önermesi, onun yarattığı her şey iyidir önermesiyle birlikte ele alınmalıdır. Buna göre Tanrı kötülüğü yaratan değildir. Kötü dediğimiz şey, onun yarattığı iyi olan şeyin insan tarafından tam olarak bilinmediği, algılanmadığı, anlamlandırılmadığından dolayı kötü olarak isimlendirdiği şeydir. Öyleyse Tanrı'nın yarattığı her şey iyidir. Yaratılan şeyi kötü olarak gören, sınırlı bilgisiyle bütünü anlamayan insanın tanrısal eylemleri yanlış değerlendirmesidir. Çünkü insanın dışa yansıyan biçimiyle kötü olarak gördüğü birçok olay, sonuçları açısından iyi olabilir. Bunu anlatan en iyi örnek, Nelson Peake'in baba-oğul analojisidir. Baba, hasta olan çocuğunun acısını dindirmek amacıyla çocuk açısından acı ve ıstırap verici görülen şurubu zorla içirmektedir. Bu durumda çocuk, zorla verilen ve çok kötü olarak gördüğü şurubu içmenin nedenini bilmediği için babasının yapmış olduğu zorla içirme eyleminin kötülük olduğunu düşünür. Oysa baba açısından bu bir kötülük değil, onun için yapılan iyiliktir. Benzer şekilde ödevlerini yapması ve sürekli ders çalışması için çocuğunu uyaran babayı düşündüğümüzde, çocuk açısından baba kendisine kötülük yapmaktadır. Çünkü çocuğun zihin dünyası anı görüp değerlendirdiğinden ders çalışması onu oyundan, televizyon izleme gibi birçok eğlenceli etkinlikten alıkoymaktadır. Halbuki baba daha geniş perspektiften değerlendirdiği için çocuğun iyiliği adına ders çalışmasını istemektedir. Bu nedenle evrende meydana gelen kötülüklerin yaratıcısı olarak Tanrı'yı görmek, baba karşısında çocuğun bakış açısını yansıtmaktadır. Oysa tanrısal bilgi ve idrak ile beşeri bilgi ve idrak arasında kıyas yapılamayacak kadar fark vardır. Aslında sizin şer bildiğiniz şeylerde hayır, hayır bildiklerinizde de şer vardır düşüncesi bu durumu yansıtmaktadır. Şerrin kaynağının Tanrı olmadığı düşüncesi, insanın eylemlerinin faili olup olmadığı tartışmasını ortaya çıkarır. Burada özellikle Tanrı'nın kudret ve yaratma sıfatına halel getirmeme adına insanın eylemlerinin yaratıcısı olarak da Tanrı görülür. Ve yapılan bütün kötülükler bir yönüyle Tanrı ile ilişkilendirilir. Sonra sorunu çözmek için kötülüğü yaratmasının nedenleri ortaya koyularak Tanrı haklılaştırılmaya çalışılır. Oysa böyle bir açıklama biçimi ateizm karşısında tatmin edici değildir. Sorunun temelinde yaratma teolojisinin doğru anlaşılamaması yatmaktadır. İnsanın eylemleriyle ilgili olarak tanrısal yaratma, eylemi gerçekleştirme anında meydana gelen doğrudan bir yaratma değil, onlara eylemlerini gerçekleştirebilecek kudret ve bununla ilgili bilme, irade etme gibi nitelikleri vermek demektir. O da eylemlerini kendisine verilen bu nitelikler bağlamında iradesiyle gerçekleştirir. Örneğin zina etmek, hırsızlık yapmak gibi eylemleri düşünelim. Teist, tanrısal kudrete zarar vermemek adına bu eylemlerin meydana gelmesini irade dışında fiili olarak gerçekleştirilmesini Tanrı'ya yüklediğinde sorun çözülmez bir hal almaktadır. Oysa hırsızlık yapmak, zina etmek gibi kötü eylemlerin birincil derecede yaratıcısı Tanrı değildir. Bunlar insan tarafından meydana getirilir. Tanrı insanlar için mal ve ürünler yaratır. İnsan bunları sahibinden izinsiz alırsa adı hırsızlık olur. Tanrı insanlarda şehvet duygusu, bu duygunun tatmin yollarını yaratır. Bu duyguyu insan konulan sınırlar dışında karşılamaya kalkarsa bunun adı zina olur. Öyleyse Tanrı ne zinayı ne de hırsızlık gibi eylemleri yaratandır. Tanrı yaratıcıların en güzeli olduğu için meydana getirdiği her şeyi en güzel şekilde yapmıştır. Onun yaratmış olduğu mükemmel şeyleri kötüleştiren insanın bizatihi kendisidir. Örneğin zinanın kaynağı olan şehvet duygusunu düşünelim. Bu duygu yaratılış itibariyle mükemmeldir. Şayet bu olmazsa insanlar evlenemez, birbirlerini sevemez, nesillerini devam ettiremez. Sonuçta aileler meydana gelmezdi. Mal ve ürünleri yaratmasa insanların ihtiyaçları karşılanamazdı. Bu anlamda düşündüğümüzde Tanrı asla kötülüğün kaynağı değildir. Yaratılış amacıyla şehvet duygusu da diğerleri de mükemmeldir. Onu bu mükemmelliğinden şer duruma düşüren, yaratılış amacına uygun kullanmayan insandır. Örneğin içki kötüdür. Ancak içkiyi yaratan Tanrı değildir. Onun yarattığı arpa ve üzümdür. İnsan bu ürünlerden dilerse şarap, bira, dilerse başka türlü helal yiyecek ve içecekler yapabilir. Yapılması gereken şey Tanrı'nın eylemlerini varoluşu açısından değerlendirmektir. Tanrısal yaratma, insanın eylemlerini meydana getirirken gerekli araç ve gereçleri bir araya getirip oluşturduğu gibi gerçekleşmez. İnsan, eylemlerini gerçekleştirdiği mevcut düzenin bir parçası ve o düzenin kanunlarının mahkumudur. Tanrı ise icadi bir şekilde yaratır. Her şeyi istidatları ve özellikleriyle, örneğin ateşi yakıcılık, üzümü kendi özsel niteliğiyle birlikte meydana getirir. Birileri bunlarla evini ısıtsın veya şarap yapsın diye değil. İkbal bu durumu Peyami Meşrık adlı eserinde Tanrı ile insanı konuşturarak şu şekilde ortaya koyar. Tanrı, cihanı ben aynı su ve çamurdan yarattım. Sen ise ortaya İran, Tatar, Zenci çıkardın. Ben topraktan saf, halis demir halk eylemiştim. Sense kılıç, ok ve tüfek yarattın. Çemenin fidanını yarattığın balta ile kestin ve parçaladın. Ondan şarkı söyleyen bir kuşa kafes yaptın. İnsan, sen geceyi, bense çırayı yarattım. Senin yarattığın topraktan ben de kadeh yarattım. Issız çöller, kuş uçmaz dağlar, vadiler yarattın. Ben hıyabanlar, güllerle süslenmiş bağlar, bahçeler yarattım. O halde Tanrı her şeyi kendi doğası ve istidadına göre mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Onu bu yaratılış doğasına aykırı bir şekilde kötülüğe dönüştüren insanın kendisidir. Bu durum hem eylemler hem de insanda bulunan sevgi, şehvet, öfke gibi duygular için böyledir. İnsanın görevi ustası tarafından yapılan bıçağı amacına uygun kullanmaktır. Amacına uygun kullanmamasının sorumluluğu ustaya değil, bıçağı kullanana aittir. İyi bir usta bıçağı kendi doğasına en uygun, yani kesicilik özelliğini en iyi şekilde yapandır. Kesme özelliği ne kadar iyi ise bıçağın o nispette kaliteli olduğu söylenir. Öyleyse savaş, adam öldürme, tecavüz gibi olaylarda sorumluluk, iradeyi ve öfke, şehvet gibi duyguları veren Tanrı'ya değil, bunu yanlış kullanan insana aittir. Bu anlamda kötülüğün kaynağı Tanrı olmadığı için ateistin ileri sürdüğü şekliyle bir çelişki yoktur. Diğer yandan, özgür iradeye müdahale etmenin bizatihi kendisinin kötü bir eylem olduğu düşünüldüğünde, Tanrı'dan bunu yapmasını beklemek doğru değildir. İnsan eylemlerinin failidir. Düşüncesinden hareketle, özellikle iradeye dayalı ahlaki kötülükler sorunu çözülür görülmektedir. Ancak kötülüğün çeşitlerinde gördüğümüz gibi, tabiatta insan iradesine dayanmayan deprem, çöl gibi doğal kötülükler de vardır. Bunların kaynağı tabiat yasaları ve nihayetinde Tanrı olduğuna göre kötülüğün yaratıcısının nasıl o olmadığını söyleyebiliriz. Bu soruya verilebilecek cevap bu tür olayların gerçekten kötü olup olmadığını bilemeyeceğimizdir. İnsan olayları kendinden hareketle değerlendirdiği için onları iyi veya kötü olarak adlandırabiliyor. Bu durumu en iyi şu örnek anlatmaktadır. Karıncaya sormuşlar. Hayvanları anlatır mısın? Elbette demiş ve başlamış anlatmaya. Hayvanlar ikiye ayrılır. Birinci grup, aslan, kaplan, yılan gibi iyi huylu, merhametli ve şefkatli hayvanlardır. İkinci grup, tavuk, kaz, ördek gibi vahşi ve yırtıcı hayvanlardır. Öyleyse şeylerin iyi veya kötü oluşu onu değerlendiren açısındandır. Oysa her olay tanrısal alem açısından iyidir. Bu anlamda depremin sadece bize yansıyan yönüyle kötü olduğunu söylemek yanlıştır. Zira deprem, yerkürenin doğal yaşamını, canlılığını yeniden üreten, bu canlılığını geliştiren, üretkenliğini zenginleştiren, yeşerten doğal, sürekli bir devingenliktir. Yani yer sarsıntıları, yer devinimleri olmazsa, yerküremiz ölü bir gezegene dönüşebilir. Örneğin, fayların olduğu bölgelerde sıcak ve soğuk su kaynakları zengindir. Bu bölgeler daha yeşil, canlı ve verimlidir. Bu durumu spor yaparak sağlıklı, üretken, hastalıklara karşı dirençli bir insanın bedenine benzetebiliriz. Nasıl ki hareketsizlik insan bedeninde fiziksel, fizyolojik, biyolojik, psikolojik gibi ciddi sağlık sorunlarına neden oluyorsa, yer hareketlerinin olmaması da yer küremizin insan bedeni gibi sağlıksız bir görünüme, üretken olmayan bir doğaya sahip olmasına neden olabilir. Tüm bunlar günümüz bilim dünyasının ortaya çıkarmış olduğu faydalardır. Bundan yüzyıllar öncesinde bu tür yararlarının bilinmemesi depremleri felaket olarak nitelemeyi makul gösterebilir. Ancak burada düşülen hata insanın sınırlı zihniyle her şeyi bilebileceğini varsaymasıdır. Böyle olunca da kendi sınırlı zihninde kötü olarak nitelediği bir olayın doğrudan yaratıcısı olarak Tanrı'yı gördüğünde hemen onu şerrin yaratıcısı olarak sunmaktadır. Oysa tanrısal konum açısından bakınca hiçbir olay kötü değildir. İnsanın faydasız, zararlı ve kötü olarak nitelendirdiği birçok olay iyi olabilir. Sonuç olarak Tanrı kötülüğün kaynağı olmadığı için ateizmin ileri sürmüş olduğu önermeler arasındaki tutarsızlık ve kanıta dayalı eleştirisi onun var olmadığı veya teistin kabul ettiği şekliyle rasyonel olamayacağını göstermez. Ateistin yaptığı şey kendi bilişsel ve zihinsel sınırlılığından hareketle tanrısal eylemler hakkında hüküm vermektir. Herhangi bir tanrısal olayın kötü, zararlı, zulüm gibi görülmesi insanın kendi eylemleri üzerindeki etkilerinden hareketle mutlak varlığın eylemlerinin de bu şekilde gerçekleştiğini varsaymasıdır. Üstelik insanın kendi sınırlı ve kısıtlı ilmiyle tanrısal eylemler konusunda elde ettiği bilgileri kesin ve nihai olarak telakki ettiğinde oluşturmuş olduğu bu düşünceye uymayan bir varlığı reddetmesi hiç makul değildir. Deyim yerindeyse burnunun ucunu görmekten aciz bilişsel bir varlık tanrısal zihinde eylemlerine yönelik bütüncül açıdan nasıl bir amaç ve gaye hedeflediğini bilemez, idrak edemez. Bu, bir kimsenin bilgisinden, yetenek ve gücünden emin olduğu bir ressamın resim yaptığını uzaktan görünce, daha önce onunla ilgili olarak sahip olduğu bilgi ve gücüne dayanarak, bu resmin onun yapması mümkün olan en iyi resim olduğuna dair karar vermesi gibidir. Sonra bu kişi resme yaklaşıp bakınca, öngördüğü şekilde mükemmel olmadığına tanık olabilir. Bu durumda o, sadece buradan hareketle, ressamın en iyi ressam olamayacağına karar verebilir mi? Elbette veremez. Çünkü böyle bir karar yetersiz kanıtlara dayalı olarak verilmiş yanıltıcı bir karardır. Zira ilk olarak biz ressamın bu resimle neyi amaçladığını bilmiyoruz. Dolayısıyla amacı hakkında bilgi sahibi olmadan onun sanatının mükemmelliğini yadsıma, eksik bilgilerle bir hükme varmaktır ve bu doğru bir yargılama değildir. İkinci olarak, resim henüz bitip duvara asılmış, yani tamamlanmış değildir. Buradan hareketle de resme bakarak sanatçı hakkında hüküm veremeyiz. Çünkü resim bitmediğine göre sanatçı belli bir süre içerisinde bu resmi gittikçe daha da mükemmelleştirecektir. Dolayısıyla resmi tam olarak bitmiş görmediğimiz sürece bir sanatçının sadece alimi kadiri mutlaklığını ve mükemmelliğine dair bilgilerimize dayanarak onun eylemleri hakkında karar vermek yanlış olur. Öyleyse bir olayın bize kötü görünmesi onu gerçekten zararlı, faydasız olduğu anlamına gelmez. Cafer Sadık Yaran'ın da belirttiği gibi, ayrıca teist açısından yaşanılan bu dünya ne kadar iyi olursa olsun ressamın çizmiş olduğu tablonun tamamlanmamış halidir. Çünkü onun için yaşanılan bu dünya sadece hayatın bir bölümüdür. Resme ölümden sonraki yaşamla birlikte bütünsel açıdan bakınca o zaman karar verilecektir. Ateistin yapmış olduğu şey, evrenin küçük bir noktasını oluşturan gezegenden, yani yapbozun küçük bir parçasından hareketle ortaya çıkacak resmin tamamının kötü olduğuna karar vermektir. Halbuki yapbozu teistin inancı açısından öte alemle birlikte düşündüğümüzde herhangi bir sorun olmadığı görülecektir. Bu durum zaten inanç alanı ile ilgilidir ve inanan bir kimse için kötülük problemi hiçbir zaman sorun oluşturmaz. Zira o, başına gelen musibeti sabırla, mükafatı şükürle karşılayarak her iki halde de faydaya çevirir. Ahiret hayatında her şeyin kat kat karşılığının alınacağı düşüncesi, onun açısından böyle bir problemin olmadığını açıkça ortaya koyar. Zira zulme uğrasa da adalet gününde onun hesabının sorulacağını bilir. Deizm, deizm tanımı ve ortaya çıkışı. Latince deus kelimesinden türeyen, Türkçe'de yaratancılık anlamına gelen deizm, varlığı salt akılla bilinebilen, evreni yarattıktan sonra onunla ilgilenmeyen, dolayısıyla vahiy, peygamber, mucize, ibadet gibi inançları kabul etmeyen, her şeye aşkın, Tanrı'ya inanılan, akıl ve bilime mutlak güvenin duyulduğu yarı felsefi bir düşüncedir. Deizm, yaratıcı varlık olarak Tanrı'yı kabul ettiğinden, ateizmden, evreni yarattıktan sonra müdahale etmeyen, peygamber, vahiy, mucize ve kutsal kitapların reddedildiği düşünce sistemi olduğundan, teizmden, Tanrı'yı evrene tamamen aşkın olarak tasavvur ettiği için panteizm ve panenteizmden ayrılır. Terim ilk defa 16. yüzyıl reformcu düşünürlerinden Pierre Viret, Instruction Christian adlı eserinde vahyi, peygamberi, mucizeleri reddeden bir kısım düşünürleri ateistlerden ayırmak için kullanılmış olsa da, tarihsel köken olarak Aristoteles düşüncesinde yer alan ilk muharrik anlayışına dayandırılmaktadır. Zira evrende var olan hareketi başlatıp bir daha onunla ilgilenmeyen ilk muharrik düşüncesi, deizmdeki evreni yaratıp müdahale etmeyen Tanrı düşüncesiyle benzerlik arz etmektedir. Bu nedenle deizmin ilk izlerinin Aristoteles düşüncesinde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bugünkü anlamıyla özellikle 17. yüzyıldan itibaren Orta Çağ düşüncesinde yer alan dini anlayışa yönelik tepkisel hareket olarak ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Bu yönüyle deizmi ortaya çıkaran birincisi Orta Çağ'ın din anlayışı, ikincisi 17. yüzyıldan sonra bilimsel alanda gerçekleşen hızlı ilerlemeler olmak üzere iki nedenden bahsedebiliriz. Orta Çağ'da din, kutsal kitabın literal okunması ile şekillenen, kilise ile özdeşleşen, kilise ve din adamının yorumunun mutlaklaştırıldığı bir kurum halini almıştır. Bu durum, özellikle Aristoteles'in felsefesi ve Thomas Aquinas'ın teolojisiyle bütünleşince, ister dini, ister bilimsel alanda olsun, her gelişme bunlar üzerinden değerlendirilmeye başlanmış, bu öğretilerle çelişen düşünceler din adına reddedilmiştir. Özellikle mutlak otoritenin Tanrı yerine kilise ve din adamına hasredilmesi, onların görüşlerinin dinle özdeşleştirilmesi, kutsal kitapların indiği dönemden bağımsız bir şekilde literal olarak yorumlanması, onları birer kozmoloji, fizik, kimya kitabı gibi görüp çağlar üstü kesin bilimsel veriler çıkarma hatası, sonraki dönemlerde Rönesans, reform ve aydınlanma ile birlikte hümanizm ve bilimselciliğin yaygınlaşmasına, nihayetinde evreni yarattıktan sonra hiçbir şeye karıştırılmayan Tanrı düşüncesinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çünkü hem bilimsel hem de teolojik düşüncelerin temelini mutlak otorite olarak kilise ve Aristoteles'in görüşlerinde bulma çabası, üstelik bu düşüncelerin dinle özdeşleştirilip kilisenin resmi görüşü haline getirilmesi, bunlarla çelişen her anlayışın din adına reddedilip mahkum edilmesine neden olmuştur. Örneğin, Batlamyus teorisi olarak bilinen kilisenin kabul ettiği dünya merkezli evren anlayışı, güneş merkezli anlayışın bilimsel olarak ileri sürülmesine rağmen Yeşu olayından hareketle kutsal kitaba dayandırılıp mutlak doğru olarak sunulması ve bunun aksini ileri sürenlerin yargılanması bunlardan yalnızca birisidir. Halbuki mutlak otoritenin Tanrı yerine başka kişilere hasredilmesinden, bunların görüşlerinin dini metinlerle özdeşleştirilmesinden ve Tanrı'nın amacının bu kimseler üzerinden okunmasından en fazla zararı kutsalın bizatihi kendisi görmüştür. Zira Tanrı'dan ziyade onun adına konuşan kurum veya kişilerin yorumları üzerinden oluşturulan Tanrı-evren-insan ilişkisi sorunlu bir ilişkidir. Ortaçağ Hristiyan düşüncesinde kurulan bu ilişki biçimi, sonraki dönemde Tanrı'nın aşkın alana hapsedilmesiyle sonuçlanmıştır. Diğer yandan bu dönemde dinin bilimsel veriler ve asıl kaynağından uzak, hurafelerle akıl ve rasyonelliğe ters, kilise, rahip gibi kavramlar üzerinden sunulması, onların yorumlarının dinin mutlak verisi olarak görülmesi, mutlaklaştırılan bu yorumların akıl ve bilimle çelişmesi sonucunda mevcut dini yapının din adına bilimsel gelişmelerin karşısında yer alması, kaçınılmaz şekilde dinle arasına mesafe koyan insanların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hatta Rönesans ve reform hareketleriyle birlikte yaşanan süreçte bilimin karşısında Tanrı adına alınan sert tavır, öncelikle Tanrı'nın hiçbir şeye müdahale ettirilmemesine, sonrasında reddedilmesine çok fazla sebebiyet vermiştir. Bu nedenle deizm aslında dinin bizatihi kendisine değil, Orta Çağ'da geleneksel otorite ve kutsal kitabın literal okunması üzerinden kurulan kilisenin dogmatizmine karşı protest bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Öyle ki bu yüzyıldan sonra Batı düşüncesinde Tanrı ve ahiret gününe inanmakla birlikte özellikle kiliseyle özdeşleşen dinin ve kutsal metinlerin bilimle çelişir olması hem din hem de kutsal metinler hakkında ciddi sorgulamaların başlamasına, kilise ve din adamlarının sert şekilde eleştirilmesine, her alana müdahale eden kilise ve din adamlarından evrene müdahale etmeyen Tanrı düşüncesine evrilen bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bu nedenle deizmi ortaya çıkaran birinci neden, geçmişten bu yüzyıla kadar gelen eski düşünsel yapı ile yeni ortaya çıkan teolojik ve bilimsel kavramları bağdaştırmanın zorluğudur. Deizmi ortaya çıkaran ikinci önemli neden ise bilimsel alanda gerçekleşen baş döndürücü, hızla gelişen ilerlemelerdir. Zira teizm düşüncesinde her şeyi aşkın varlık olan Tanrı ile açıklama tarzı, özellikle Kopernik devrimi, Newton mekaniği, Hume'un nedensellik düşünceleri, Kant'ın Tanrı'yı aşkın alana itip pratik ahlakın konusu haline getirmesi, Darwin teorisiyle birlikte farklı bir noktaya gelmiştir. Bilhassa gelenekte yer alan düşüncenin din-bilim ilişkisindeki tutumunun dine, dolayısıyla Tanrı'ya fatura edilmesi, din-bilim, akıl-vahiy ilişkisinin ortaya çıkardığı epistemik problemlerin yeniden gözden geçirilmesine neden olmuştur. İnsanın tecrübe edilen bir olgu olarak evrenin nasıl işlediği, varoluşun nasıl meydana geldiği konusunun anlaşılabileceğine dair güveni, yeni bir anlayışın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bir taraf, bu çabayı Tanrı'ya olan inancın tamamlayıcısı olarak görürken, diğer taraf, bilimsel bilginin gelişmesiyle evrendeki işleyişi açıklamada Tanrı'ya başvurmaya gerek olmadığını ileri sürmüştür. Bu süreçte din, zihinsel veya manevi, bilim ise fiziksel ya da maddi alana hasredilmiştir. Bu durum, Descartes'in zihin ve beden ayrımını ilan ettiği dualizmle sonuçlanmıştır. Kopernik ve Galileo ile başlayan modern bilim süreci, Descartes'in Kartezyen felsefesiyle evreni mekanikçi açıklama biçimi, antik Yunan düşüncesinden beri gelen Aristo'nun telos anlayışının yavaş yavaş terk edilmesine neden olmuştur. Daha önce tecrübe edilen evrende gaye görme ve bunun nedenini metafizik alemde arama düşüncesi, her şeyin mekanik açıklamasıyla birlikte terk edilmiştir. Bu durum 18. yüzyıla gelindiğinde Tanrı'nın fiziki alemden tamamen çıkarılmasına, evreni yarattıktan sonra metafizik aleme hapsedilip müdahale etmeyen Tanrı anlayışına, yani deizmin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Çünkü Descartes, Tanrı ve insanı birbirinden tamamen ayırıp onları kendi köşelerine gönderirken, sonrasında Kant, fenomen ve numen ayrımından hareketle Tanrı'yı numenin konusu haline getirip salt pratik akla indirgemiştir. Batı dünyasında ortaya çıkan Rönesans düşüncesi, reform hareketleri ve bilimsel gelişmelerle birlikte akla duyulan güvenin artması, nihayetinde aklın, din ve Tanrı düşüncesini sorgular hale gelmesine, hatta her şeyi akılla açıklayan doğal din kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hümanizm, deneysel bilginin yaygınlaşması, Kopernik devrimi, Batlamyusçu düşünceyi savunan kilisenin otoritesinin sarsılması, sonrasında Newton ile evrenin kendi kendine işleyen makine gibi görülmesi, her şeyin mekanikçi biçimde açıklanabileceğini ortaya çıkarmıştır. Bu durum, Voltaire ve Rousseau'nun deizminin, hatta Francis de Holbach ile ateizmin öncü sarsıntıları olmuştur. Böylece ilk deistler, Batı'da daha çok aydınlanmayla birlikte Kitab-ı Mukaddes'te geçen akıl ve bilimle çelişen öğretileri, kiliseyle özdeşleştirilen dine, din adamı sınıfına, din adına sunulan akıl almaz mucizelere tepki olarak 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 17. yüzyılda İngiltere'deki ilk deist düşünürler Edward Herbert, John Toland, Anthony Collins, Voltaire, Rousseau, Thomas Paine gibi isimlerdir. Deizm düşüncesinin temel özellikleri. Deizm, iki temel esas üzerine şekillenir. Bunlardan birincisi, aleme ve tarihe müdahale etmeyen Tanrı anlayışı. Diğeri ise, her şeyin akılla açıklanabileceğinden hareketle akla duyulan mutlak güvendir. Hiçbir alana müdahale etmeyen Tanrı anlayışı aslında deizmin temelini oluşturur. Akla güven de bir yönüyle bu düşüncenin sonucudur. Deistler, Tanrı'nın yarattıktan sonra evren ve tarihe müdahale etmemesini onun mükemmel olmasının gereği olarak görür. Buna göre kemal sahibi bir varlık başlangıçta her şeyi yerli yerinde yaratmış. Var edilen bu şeyler de sonrasında onun müdahalesini gerektirecek durum ortaya çıkmamıştır. Çünkü mükemmel, mahir bir usta, yapmış olduğu eserlerini en iyi şekilde yapandır. Bu yönüyle deizmde Tanrı aslında mükemmelliği adına, deyim yerindeyse fiziki alemden uzaklaştırılıp aşkın alana hapsedilmiştir. Tanrı'nın tarihe müdahale etmediği düşüncesi, peygamber ve vahyin, aleme müdahale etmediği düşüncesi ise mucizenin reddiyle sonuçlanmıştır. Çünkü tarihe müdahale etmeyen Tanrı, birinci olarak doğrudan dinlerde var olan peygamberlik inancı ile ilgilidir. Zira peygamber göndermek, Tanrı'nın doğrudan tarihe müdahalesidir. Tanrı, ahlaki olarak bozulan toplumlara iyiyi, doğruyu bulma konusunda rehberlik edecek, hakikati gösterecek peygamberler göndermiştir. Bunlar, belli zamanlarda toplumlara gönderilerek hakikati tebliğ eder. Ancak deizm bir taraftan aklı herkes için yeterli görüp gereksizliğinden hareketle peygamberleri reddederken, diğer yandan onların rehberliğini, insanlara yol göstericiliği görevini üstlenen filozofların ortaya çıkmasına ses çıkarmamıştır. Hatta deistlerin kendileri birer filozof olarak insanlara neye inanıp neye inanmayacaklarını söylemiştir. Öyle ki reddettikleri din adamı ve peygamberlerin işlevlerini filozoflar sınıfı almıştır. Hakikat bunlar üzerinden okunmuş, onlar doğrunun, iyi ve kötünün ne olduğunu belirlemeye başlamıştır. Peygamberleri reddeden, ancak onların tahtına göz koyan filozoflar ortaya çıkmıştır. Tarihe müdahale etmeyen Tanrı düşüncesi, ikinci olarak vahyin reddedilmesini gerektirmiştir. Zira vahiy de Tanrı'nın doğrudan tarihe müdahalesidir. Hatta vahyin gönderiliş nedeni bizatihi yeryüzündeki toplumsal bozulmalardır. Tanrı, peygamber ve vahiy aracılığıyla bu insanları ahlaklı birey ve toplum haline getirmeyi amaçlar. Ayrıca bazen çok özel nedenlerden dolayı da vahiy aracılığıyla müdahale edebilir. Örneğin, Kur'an'da anlatılan ifk hadisesi olarak bilinen iftira olayının gerçek olmadığını bildirmek için Allah'ın yaptığı şey doğrudan müdahaledir. Deizm düşüncesinde nasıl ki peygamberliğin reddedilmesi sonucunda onun vekili gibi iş gören filozoflar ortaya çıkmıştır, benzer şekilde vahyin reddedilmesiyle birlikte onun tahtına oturan akıl öne çıkarılmıştır. Artık vahye ihtiyaç duymayan, kutsal kitapları kabul etmeyen, peygamberleri reddeden düşünce, bunların yerine otorite olarak aklı, tabiatı ve filozofları kabul etmiştir. Akla duyulan özgüven ve her şeyin eleştirel tarzda ele alınması, dinlerde yaygınlaşan birçok mitolojik hikayenin, hurafe ve batıl inançların yok olmasına olumlu anlamda katkıda bulunsa da, bu durum öyle bir hal almıştır ki, orta çağda Tanrı'nın nereden geldiğini sorgulamanın mümkün olmadığı bir dönemden, aklın kökeninin sorgulanamadığı döneme geçilmiştir. Ancak yeni dönemde peygamber ve vahyin yerine filozof ve aklın vekil olarak iş görmeye başlamasıyla Tanrı'nın varlığı adım adım önemini kaybetmiş, bu şekilde kurulan ilişki sonucunda oluşturulan dünya, keyfi ve akıl dışı Tanrı'ya imkan vermiştir. Yaratıcı Tanrı anlaşılmaz, nüfuz edilemez hale gelmiştir. Öyle ki Tanrı'yı kendi yarattığı evrenin dışına sürmek, varlığını umursamamak anlamına gelirken, onun gizemi iyice derinleşmiş ve bilinmezliğe sürüklenmiştir. Tanrı'nın evrene müdahale etmediği düşüncesi, yukarıda belirttiğimiz gibi, mucizenin inkarıyla sonuçlanmıştır. Zira mucize, tabiatta işleyen yasalara doğrudan Tanrı'nın müdahalesini içerir. Bu anlamda deistler, özellikle Hristiyan düşüncesinde yer alan, birçok hurafe ve mitsel unsur bulunduran gizemli mucizevi olayı kabul etmezler. Zira onlar açısından evren, mekanik olarak belirli neden-sonuç ilişkisi içerisinde işlemektedir. Dolayısıyla mekanik bu süreci bozacak doğrudan bir müdahale yoktur. Mucizevi görülen birçok şey nedenini şimdilik bilemediğimiz olaylardır. Zamanla bilimsel ilerlemelerle birlikte evrende işleyen yasalar keşfedildikçe burada harici müdahaleyi gerektirecek olağanüstü durum olmadığı görülecektir. Tanrı'yı kendi alanına hapsedip emekliliğe sevk etmek, kutsal olan bu varlığı insan hayatının hiçbir anına karıştırmamak, insanın insanla, insanın evrenle, insanın Tanrı'yla ve Tanrı ile evren arasındaki ilişkilere müdahale ettirmemek, dördüncü olarak ibadet ve duanın anlamını da yok etmiştir. Oysa kutsalı olan ilişkide onunla insanın bağını devam ettiren en önemli nokta ibadet ve dualarıdır. Tanrı'yı hiçbir şekilde hayata karıştırmamak, onunla bağı devam ettirecek bir eylemde bulunmamak, zamanla bu ilişkinin zayıflamasına, nihayetinde ilişkinin kopup yok olmasına neden olmuştur. Nitekim Batı düşüncesinde de böyle olmuştur. Evreni yarattıktan sonra insan hayatının hiçbir anında yer almayan Tanrı, zamanla aşkın aleminden de yok edilmiştir. Çünkü Nietzsche'nin dediği gibi, mit, kült, ritüel ve ibadetler olmadan kutsal duygu ölür. Deizmde tarihe ve evrene karışmayan Tanrı düşüncesi, peygamberin, vahyin, mucizenin, ibadet ve duanın reddiyle sonuçlanmış, kutsala saygıyı ortadan kaldırmış ve neticede din yok olmuştur. Bu yönüyle ateizme giden yolun yarısını oluşturmuştur. Deizm düşüncesinin temellendirildiği ikinci esas, her şeyin akılla açıklanabileceğine dair güvendir. Akla duyulan bu aşırı güven, öyle ki Tanrı'nın bile insan aklına itaat etmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Her şeyi akla indirgemek, dini epistemolojik bir sorun haline getirmek, inanç, iman kavramını bilgiye dönüştürmek anlamına gelir. Böyle bir durumda Tanrı artık akıl varlığı olur. Akıl varlığı olan Tanrı ise insanın sınırlı tecrübesi olan kutsalın realitesiyle ilişki kuramaz. Zaten peygamberin yerini alan filozof, vahyin yerini alan akıl ve bu ikisi sonucunda oluşturulan Tanrı, dinlerde tasavvur edilen evrenle ilişkisi olan, insanları gözetip koruyan, ihtiyaç anlarında sığınacakları kapı olan Tanrı değildir. Deizm düşüncesinde salt akıl, her şeyin kaynağı olarak görülmeye başlandığında peygamberi filozof, vahyi akıl olan doğal din ortaya çıkmıştır. Sonuçta bu düşüncede yer alan Tanrı bir yönüyle rasyonelleştirilmiş filozofun tanrısı olmaktadır. Halbuki aklın doğası düşünüldüğünde onun ister insan, ister evren, isterse Tanrı hakkında olsun, son sözü söylemek umudu asla gerçekleşmeyecek bir hayaldir. Zira salt akılla nihai gerçekliğe ulaşmak mümkün değildir. Çünkü insan salt akılsal bir varlık değildir. Vahyin yerine aklı, dinin yerine bilimi ikame etmenin, insanın mitos boyutunun yok sayılıp, yalnızca logos boyutunun ön plana çıkarılmasıyla ateizmin işine yarar. Aslında deistik düşüncenin Tanrı'yı kabul etmesi bir yönüyle bilimsel anlamda hala evrende doldurulamayan boşlukların olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle varoluşun nasıl meydana geldiği sorusunun Tanrı olmadan bilimsel anlamda izah edilememesi, deistlerin yaratıcı Tanrı'yı kabul etmelerinde önemli bir etken olmuştur. Bu yönüyle deizmde Tanrı, evrende bilimsel olarak açıklanamayan alanları izah eden hipotez olarak görülmüştür. Sonraki bilimsel gelişmelerle, özellikle evrim, büyük patlama, çoklu evrenler teorisi gibi açıklama biçimleriyle artık başlangıç için Tanrı'ya da ihtiyaçları kalmayınca deizm ateizmle sonuçlanmıştır. Bu nedenle düşünce tarihinde deizmin ateizme giden yolun yarısı olduğu kabul edilmiştir. Bununla birlikte deizmin akla vurgu yapması, eleştiri kültürünün gelişmesi, her alanda sorgulamanın başlaması, dine dayanarak elde edilen dokunulmazlıkların, kutsallıkların sorgulanmasını sağlamış, din üzerinde oluşturulan siyasi, ekonomik ve hukuki baskıların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmuştur. Deizm, aslında ilahi dinlere karşı protest bir hareket olarak değil, dini kiliseyle özdeşleştiren, dogmaya karşı çıkan bir yaklaşımdır. Bu yönüyle geleneksel Hristiyan düşüncesinin yanlış algılarına yönelik olarak ortaya koymuş olduğu tepkisel eleştiriyi tüm vahiy geleneği içerisinde yer alan dinler için genelleştirmek doğru değildir. Bu anlamda İslam düşünce geleneği içerisinde Batı'da ortaya çıktığı şekliyle bir deizm düşüncesinden bahsetmek mümkün değildir. İslam'ın akla ve bilime vermiş olduğu değer, akıl-vahiy ilişkisinin doğru şekilde kurulması, ikisi arasında ortaya çıkabilecek çelişkide aklın esas alınıp vahyin akla göre yorumlanması, tepkisel böyle bir düşüncenin yaygınlaşmasının nedenlerini ortadan kaldırmıştır. İslam düşüncesinde Ebubekir er-Razi ve İbn-ül Ravendi'nin vahiy, nübüvvet ve ahiret inancına yönelik görüşleriyle deist düşüncelere sahip olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte deizme en yakın düşüncenin Hint kökenli Berahime ekolü tarafından özellikle nübüvvet bağlamında vahiy, mucize ve ibadetlerle ilgili görüşleriyle savunulduğunu söyleyebiliriz. Berahime düşüncesini savunanlar açısından insanların kendileri gibi bir kimseye peygamber olarak tabi olmaları aklen mümkün değildir. Şöyle ki peygamberlerin getirdiği vahiy ya aklen kabul edilebilir veya reddedilebilir bir bilgidir. Şayet aklen kabul edilebilir bir bilgi ise o zaman bu bilgiyi bir başkası getirmeden zaten aklımızla idrak edebiliriz ve bu durumda peygambere ihtiyaç yoktur. Şayet peygamberin getirdiği vahiy bilgisi aklen kabul edilebilir değilse bu durumda zaten kabul edilmemesi gerekir. O halde her iki durumda da peygamberlik müessesesi aklen mümkün değildir. Diğer yandan onlar peygamberleri hiçbir açıdan başka insanlardan üstün görmezler. İnsanların düşmüş olduğu en büyük hata kendileri gibi yiyen, içen, düşünen bir kimseye tabi olmalarıdır. Hatta onlara göre peygamberlerin kendilerini üstün görerek diğer insanları söylediklerine tabi olmaya çağırmaya hakları yoktur. Hiçbir söz diğerinden üstün olmadığından insanlar peygamberlerin bildirmiş olduğu şeylere inanmamalıdır. Şayet onların göstermiş oldukları mucizevi olaylardan etkileniyorlarsa, peygamberler dışında insanların da bu tür olaylar gösterdiklerini hatırlamalıdırlar. Bu düşünceleriyle aslında onlar bir anlamda mucizeyi de inkar etmektedir. Diğer yandan ibadet konusunda Berahime, Tanrı'yı akılla bilip şükretmeyi mükafat, onu tanımamayı da azabı hak ediş olarak görür. Bunun dışında Tanrı'nın insanların ibadetine ihtiyacı olmadığından onları mükellef tutmadığını belirtir. Bu yönüyle Berahime mensuplarının deizme benzer düşünceler ileri sürdüklerini söyleyebiliriz. Berahime'nin temel farkı, deizmin ortaçağ Hristiyan düşüncesinin oluşturmuş olduğu dini anlayış ve Tanrı tasavvuruna tepki olarak ortaya çıkmasıdır. Berahime bu anlamda protest bir hareketten daha çok entelektüel düşüncenin ürünüdür. Sayfa 121, ayrım sonu.